Ayrım 10.
Bunun için muhakkak bir erkeği sevmem lazım geldiğine inanıyorum. Ama sahiden bir erkek. Hiçbir kuvvete dayanmadan beni sürükleyebilecek bir erkek. Benden bir şey istemeden, bana hakim olmadan, beni tezdil etmeden beni sevecek ve yanımda yürüyecek bir erkek. Yani hakikaten kuvvetli, tam bir erkek. Şimdi anlıyor musunuz? Sizi neden sevmiyorum? Zaten sevecek kadar da zaman geçmedi. Fakat siz de benim aradığım değilsiniz. Gerçi biraz evvel bahsettiğim o manasız nahvet sizde yok. Fakat pek çocuk, daha doğrusu pek kadın gibisiniz. Tıpkı annem gibi sizi de birinin idare etmesi lazım. Bu ben olabilirim, eğer isterseniz. Fakat fazla bir şey olamam. Sizinle mükemmel arkadaşlık ederiz. Benim bu sözlerimi kesmeden, beni fikrimden çevirmeye, ikna etmeye, yani yola getirmeye kalkmadan dinleyen ilk erkek sizsiniz. Beni anladığınız gözlerinizden belli. Dediğim gibi gayet iyi dost olabiliriz. Ben sizinle nasıl açıkça konuştumsa siz de bana içinizi dökebilirsiniz. Bu kadarı da az mı? Fazla şeyler isteyerek bunu da kaybetmek daha mı iyi? Ben bunu asla istemem. Dün akşam da söylemiştim. Benim bazen bir halim bir halime uymaz. Fakat bu sizi yanlış düşüncelere sevk etmemeli. Ana noktalarda asla değişmem. Nasıl? Benimle arkadaş olacak mısınız? Bütün bu sözler beni serseme döndürmüştü. Onun hakkında son bir hüküm vermekten korkuyor ve bunda isabetli olamayacağımı seziyordum. Kafamdan yalnız bir arzu geçiyordu. Ne pahasına olursa olsun ona yakın bulunmak, ondan ayrılmamak. Öte tarafının bana lüzumu yoktu. Hiçbir insandan bana verdiğinden fazla bir şey istemeye alışmamıştım. Buna rağmen içimde garip bir durgunluk vardı. Gözlerimi onun benden cevap bekleyen siyah ve dalgın gözlerine dikerek ağır ağır "Maria" dedim. Sizi gayet iyi anlıyorum. Hayattaki tecrübelerinizin sizi böyle uzun bir izahat vermeye sevk ettiğini de görüyor ve bunu ileride dostluğumuzu sarsabilecek şeylere mani olmak için yaptığınızı düşünerek memnun oluyorum. Demek ki bu dostluğun sizce bir kıymeti var. Tasdik makamında başını hızlı hızlı salladı, devam ettim. Belki bana bunları söylemenize lüzum yoktu. Fakat nereden bileceksiniz? Birbirimizi yeni tanıyoruz. İhtiyatlı bulunmak daha iyi. Benim hayatta sizin kadar tecrübem yok. Pek az insanla tanıştım ve daima kendimle yaşadım. Görüyorum ki başka yollardan gittiğimiz halde ikimiz de aynı neticeye varmışız. İkimiz de birer insan arıyoruz. Kendi insanımızı. Eğer birbirimizde bunu bulursak harikulade bir şey olur. Asıl ehemmiyetli olan budur. Öteki meseleler ikinci derecede kalır. Kadın erkek münasebetlerine gelince, hiçbir zaman korktuğunuz cinsten bir insan olmadığıma emin olabilirsiniz. Gerçi başımdan geçmiş maceralarım yok. Fakat kendim kadar hürmet etmediğim ve kendim kadar kuvvetli bulmadığım bir insanı sevebileceğimi aklıma bile getirmedim. Demin tezdil edilmekten bahsettiniz. Bir erkeğin buna müsaade edebilmesi, bence kendi şahsiyetini inkar etmesi, asıl kendini tezdil etmesi demektir. Ben de sizin gibi tabiatı çok severim. Hatta diyebilirim ki insanlardan ne kadar uzak kaldıysam tabiata o kadar sokuldum. Benim memleketim dünyanın en güzel yerlerinden biridir. Tarihlerde okuduğumuz birçok medeniyetler oralarda kurulmuş ve yıkılmıştır. 10-15 asırlık zeytin ağaçlarının altında yatarken bir zamanlar bunların mahsulünü toplayan insanları düşünürdüm. Çam ağaçlarıyla kaplı dağlarında, insan ayağı basmamış zannedilen yerlerde mermer köprülere, işlemeli sütunlara rastlardım. Bunlar benim çocukluğumun arkadaşları, hayallerimin mevzuuydu. O zamandan beri tabiatı ve onun mantığını her şeyin üstünde tutarım. Bırakalım, arkadaşlığımız da tabii yolunda yürüsün. Biz ona suni istikametler vermeye, peşin kararlarla onu bağlamaya çalışmayalım. Maria şahadet parmağıyla masanın üzerinde duran elime vurdu. Siz zannettiğim kadar çocuk değilsiniz dedi. Gözleri kararsız ve ürkek üzerimde dolaşıyordu. Biraz büyükçe olan alt dudağını daha çok dışarı çıkarmış, böylece ağlamak üzere bulunan küçük bir kız halini almıştı. Gözleri bunun aksine olarak düşünceli ve araştırıcıydı. Kısa bir zaman içinde yüzünün ne kadar çok ifade değiştirdiğine hayret ediyordum. Bana hayatınıza, memleketinize, zeytin ağaçlarına dair birçok şeyler anlatabilirsiniz diye söze başladı. Ben size çocukluğumu ve babama ait hatırlayabildiğim bazı şeyleri söylerim. Herhalde konuşacak söz bulmakta sıkıntı çekmeyiz. Fakat burada ne kadar çok gürültü oluyor. Galiba salon boş da onun için. Zavallılar çalgılarının gürültüsüyle hiç olmasa patronu neşelendirmek istiyorlar. Ah, siz böyle yerlerin patronlarının ne demek olduğunu bir bilseniz. Çok mu kabadırlar? Hem nasıl? İşte erkekleri yakından tanımak için bu da bir vesiledir. Mesela bizim Atlantik'in sahibi gayet nazik bir adamdır. Yalnız müşterilerine karşı değil, kendisiyle alışverişi olmayan her kadına karşı. Muhakkak ki onun kabaresinde çalışmasam bana bir baron kadar ince kur yapar ve beni kibarlığına hayran ederdi. Fakat kendisinden para alan insanlara karşı birdenbire değişiyor ve buna galiba meslek ahlakı diyor. Kazanç ahlakı dese daha doğru olacak. Çünkü insafsızlığa ve bazen terbiyesizliğe kadar varan kabalığı müessesenin ciddiyetini korumak arzusundan ziyade aldatılmak korkusundan ileri geliyor. İhtimal ki iyi bir aile babası veya dürüst bir vatandaş olan bu adamın nasıl bizden sadece sesimizi, gülüşümüzü, vücudumuzu değil insanlığımızı da satmamızı istediğini görseniz irkilirsiniz. Uzak bir çağrışımla sözünü kestim. Babanız neciydi dedim. Söylememiş miydim? Avukattı. Neden sordunuz? Bu hallere nasıl düştüğümü mü merak ettiniz? Sustum. Almanya'yı henüz pek tanımadığınız anlaşılıyor. Benim bu halimde bir fevkaladelik yok. Babamın bıraktığı para ile okudum. Vaziyetimiz fena değildi. Harp esnasında hasta bakıcılık yaptım. Sonra akademiye devam ettim. Küçük iradımız enflasyon yüzünden gitti. Para kazanmaya mecbur oldum. Bundan şikayetçi değilim. Çalışmak hiç de fena bir şey değil. Bana dokunan ruhlarımızı alçaltmadan çalışmak isteyişimizin hoş görülmemesi. Sonra bir de hep sarhoş ve insan etine acıkmış kimselerle karşı karşıya bulunmak mecburiyeti beni sıkıyor. Bazen öyle bir bakışları var ki buna sadece hayvanlık diyemeyeceğim. Yalnız bu kadar olsa gene tabidir. Bu hayvanlıktan daha da aşağı bir şey. İnsan riyakarlığının, kurnazlığının, zavallılığının karıştığı bir hayvanlık. İğrenç. Etrafına bakındı. Orkestra gürültüsünü büsbütün artırmıştı. Bavyera elbisesi giymiş, şişmanca ve mısır püskülü gibi saçlı bir kadın avaz avaz neşeli dağ havaları söylüyor, gırtlağından acayip sesler çıkararak etrafına dönüyordu. Maria, haydi bakalım, sessiz bir yerde oturalım. Vakit daha erken dedi. Sonra dikkatle yüzüme bakarak, yoksa sizi sıkıyor muyum? Boyuna konuşuyor ve sizi sabahtan beri oradan oraya sürüklüyorum. Kadınların bu kadar sokulgan olması iyi bir şey değil. Ciddi söylüyorum. Canınız sıkıldıysa sizi serbest bırakayım. Ellerini tuttum. Uzun müddet cevap veremedim. Yüzüne de bakamadım. Buna rağmen içimden geçenleri anladığına emin olduktan sonra ancak o zaman size minnettarım dedim. Ben de size dedi ve ellerini çekti. Sokağa çıkınca gelin sizinle buralara yakın bir kahveye gidelim dedi. Çok hoş bir yerdir. Acayip insanlar göreceksiniz. Romanses kafeye mi? Evet, biliyor musunuz? Gittiniz mi? Hayır, duydum. Güldü. Ay sonlarında parasız kalan arkadaşlarınızdan mı? Ben de gülümsedim ve önüme baktım. Her zaman sanatkarlar tarafından ziyaret edilen bu kahvenin geceleri 11'den sonra yaşlı, zevk düşkünü, genç meraklısı ve paralı kadınlarla dolduğunu ve her milletten, her yaştan birçok jigololaların bu zamanlarda oraya gidip kendilerini beğendirmeye çalıştıklarını duymuştum. Henüz vakit erken olduğu için kahvede sadece genç sanatkarlar vardı. Grup grup oturmuşlar, yüksek sesle münakaşa ediyorlardı. Sütunlar arasındaki bir merdivenden yukarı kata çıktık. Güçlükle boş bir masa bulduk. Etrafımızda geniş kenarlı siyah şapkaları, uzun saçları ile Fransız mukallidi genç ressamlar, ağızlarında pipoları, uzun tırnaklı parmaklarıyla habire sayfa dolduran muharrirler oturuyorlardı. Uzun boylu, sarışın, ağzının hizasına kadar favorili bir genç uzaktan işaretler ederek bizim masamıza geldi. Kürk mantolu Madonna'yı selamlarım diyerek Maria'nın başını ellerinin arasına aldı. Evvela alnından, sonra yanaklarından öptü. Gözlerimi yere diktim ve bekledim. Şundan bundan konuştular. Aynı sergide resim teşhir ettikleri anlaşılıyordu. Nihayet delikanlı Maria'nın elini şiddetle sıkıp salladıktan ve bana Allah ısmarladık genç efendi diye herhalde sanatkar usulü bir selam verdikten sonra uzaklaştı. Hala önüme bakıyordum. Kadın ne düşünüyorsun diye sordu. Bana sen dediniz, farkında mısınız? Evet, istemiyor musunuz? Ne demek, teşekkür ederim. Of, o kadar çok teşekkür ediyorsunuz ki. Biz şarklılar çok kibar insanlarızdır. Ne düşünüyordum biliyor musunuz? O adam sizi öptü ve ben hiç kıskanmadım. Sahi mi? Beni için kıskanmadığımı merak ediyorum. Uzun uzun bakıştık. İtimatla birbirimize araya araya bakıştık. Bana biraz da kendinizden bahsetsenize dedi. Peki makamında başımı salladım. Ona birçok şeyler söylemeyi gündüzden tasarlamıştım. Fakat bunların hiçbiri aklıma gelmiyor, kafamdan yepyeni şeyler geçiyordu. Nihayet karar verdim ve rastgele konuşmaya başladım. Muayyen bir şey anlatmıyor, çocukluğumdan, askerliğimden, okuduğum kitaplardan, kurduğum hayallerden, komşumuz Fahriye'den ve tanıdığım eşkıyalardan bahsediyordum. Şimdiye kadar kendime bile söylemekten çekindiğim taraflarım hiç bana haber vermeden saklandıkları yerlerden çıkıyor ve ortaya dökülüyorlardı. Bir insana ilk defa kendimden bahsettiğim için bütün çıplaklığımla hiçbir şeyi örtbas etmeden görünmek istiyordum. Ona yalan söylememek, kendimi tarif etmemek, hiçbir şeyi değiştirmemek için o kadar gayret sarf ediyor, hatta bu gayrette bazen ileri giderek kendi aleyhimdeki noktaları o kadar tebarüz ettiriyordum ki bu surette gene hakikatten ayrılmış oluyordum. Hatıralar ve uzun zaman zapt edilmiş hisler, daima susturulmuş heyecanlar bir sel gibi gitgide büyüyerek, kabararak, hızlanarak dışarı çıkıyordu. Onun nasıl bir dikkatle beni dinlediğini, gözlerini nasıl söz haline getiremediğim taraflarımı da anlamak ister gibi yüzümde gezdirdiğini gördükçe büsbütün açılıyordum. Bazen tasdik eder gibi ağır ağır başını sallıyor, bazen hayret eder gibi ağzını hafifçe açıyordu. Heyecanlandığım zamanlar yavaş yavaş elimi okşuyor, sözlerim şikayet eden bir eda alınca şefkatle gülümsüyordu. Bir aralık meçhul bir kuvvet tarafından dürtülmüş gibi sözümü kestim ve saatime baktım. 11'e geliyordu. Etrafımızdaki masalarda kimseler kalmamıştı. Yerimden fırlayarak "Fakat işinize geç kalacaksınız." diye bağırdım. Kendini toplamaya çalıştı. Ellerimi daha çok sıktı. Acele etmeden doğrularak "Hakkınız var." dedi. Beresini başına yerleştirirken ilave etti. "Ne güzel konuşuyorduk." Onu Atlantik Barı'nın önüne kadar getirdim. Yolda hemen hemen hiç konuşmadık. İkimiz de bu akşamın intibalarını içimize yerleştirmek ister gibi dalgın ve doluyduk. Yolun sonlarına doğru vücudumun ürperdiğini hissettim. "Benim yüzümden eve gidip kürkünüzü giyemediniz. Üşüyeceksiniz." dedim. "Sizin yüzünüzden mi?" "Doğru, sizin yüzünüzden. Fakat kabahat bende. Ehemmiyeti yok. Çabuk yürüyelim." "Sizi tekrar eve götürmek için bekleyeyim mi?" "Hayır, hayır. Asla. Yarın buluşuruz. Siz bilirsiniz." Belki üşümemek için bana daha çok sokuldu. Elektriklerin aydınlattığı kapının önüne yaklaşınca durdu. Kolumdan çıkarak elini uzattı. Fevkalade ciddi bir şey düşünüyor gibiydi. Beni çekerek duvarın kenarına sürükledi. Nihayet yüzüme doğru eğildi, gözlerini kaldırıma dikti ve fısıltı gibi bir sesle fakat çabuk çabuk "Demek beni kıskanmıyorsunuz ha?" dedi. "Beni sahiden bu kadar çok mu seviyorsun?" Birdenbire gözlerini kaldırdı ve merakla yüzüme bakmaya başladı. Bu anda neler duyduğumu ona söyleyecek bir kelime bulamadığım için göğsümün daralır gibi olduğunu, boğazımın kuruduğunu hissettim. Her söz, hatta ağzımdan çıkacak her ses saadetimi bozacak, bulandıracak diye korkuyordum. O hala bu sefer biraz da korkuyla yüzüme bakıyordu. Çaresizlikten gözlerimin yaşardığını fark ettim. O zaman onun çehresinde rahat bir gevşeme oldu. Dinlenir gibi bir saniye gözlerini kapadı. Sonra başımı tutarak bir defa ağzımdan öptü ve arkasını dönerek hiçbir şey söylemeden ağır ağır yürüdü ve içeri girdi. Pansiyona adeta koşarak döndüm. Hiçbir şey düşünmemek, hiçbir şey hatırlamamak istiyordum. Bu gecenin hadiseleri onlara hatıralarımla bile dokunmaktan ürkecek kadar kıymetliydiler. Nasıl biraz evvel ağzımdan çıkacak küçük bir sesin o tasavvur edilmez saadet anının havasını bozacağından korktuysam, bu sefer de hayalimle yapacağım her kurcalamanın, bugün yaşadığım birkaç saatin harikulade vakalarına ve bu vakaların emsalsiz ahengine zarar vereceğinden çekiniyordum. Karanlık merdivenli pansiyon bana pek şirin, koridorları dolduran bütün kokular hoş geldi. Bundan sonra her gün Maria Puder'le buluşup beraber gezmeye başladık. Birbirimize söyleyecek şeyleri ilk akşam bitirmiş değildik. Her zaman karşılaştığımız insanlar, manzaralar bize düşüncelerimizi söylemek ve bunların birbirine ne kadar yakın olduğunu tespit etmek imkanını veriyordu. Bu fikir yakınlığı her noktada aynı şekilde düşünmenin neticesiydi. Gerçi bunda bir tarafın fikrini kabul edip kendisine mal etmeye diğer tarafın evvelden hazır bulunmasının da tesiri vardı. Fakat karşısındakinin her kanaatini doğru bulup benimsemek için vesile aramak da bir nevi ruh yakınlığı alameti değil miydi? En çok müzelere ve resim galerilerine gidiyorduk. Bana yeni ve eski üstadların tabloları hakkında izahat veriyor, onların kıymetleri hakkında münakaşalar yapıyordu. Birkaç kere tekrar nebatat bahçesine, bir iki akşamda operaya gitmiştik. Fakat gece saat 10'da, 10.30'da buradan çıkıp işine gitmek ona güç geldiği için opera ziyaretlerinden vazgeçtik. Sonradan bir gün bana, yalnız zaman bakımından değil, başka bir sebep dolayısıyla da operaya gitmek istemiyorum. Oradan çıktıktan sonra Atlantik'te şarkı söylemek bana dünyanın en gülünç, en bayağı bir işi gibi geliyor demişti. Fabrikaya yalnız öğleden evvelleri gidiyordum. Pansiyon halkıyla hemen hemen görüşemez olmuştum. Frau Hepner ara sıra sizi birisine kaptırdık galiba diye takıldığı halde sadece gülmüş ve lafı uzatmamıştım. Bilhassa Frau von Tittmann'ın bir şey duymamasını istiyordum. Maria bunda belki mahsur görmezdi. Fakat ben belki Türkiye'den kalmış bir ihtiyatla böyle icap ettiği kanaatindeydim. Halbuki ortada kimseden saklanacak bir şey yoktu. İlk akşamdan beri dostluğumuz aramızda kararlaştırdığımız hudutlar içinde kalmış ve Atlantik önündeki sahne her ikimiz tarafından da hiçbir vesileyle hatırlatılmamıştı. İlk zamanlarda bizi birbirimize yaklaştıran daha ziyade bir tecessüstü. Acaba daha neler var diye merak ediyor ve gayet çok konuşuyorduk. Sonraları bu tecessüsün yerini bir alışkanlık aldı. Bazı sebeplerle 2-3 gün görüşemesek birbirimizi adam akıllı göreceğimiz geliyordu. Buluştuğumuz zaman ayrı kalmış arkadaş çocuklar gibi seviniyor, el ele tutuşarak yürüyorduk. Onu çok seviyordum. İçimde bütün bir dünyayı sevecek kadar çok muhabbet bulunduğunu hissediyor ve bunu nihayet bir yere sarf edebildiğim için kendimi mesut sayıyordum. Onun da benden hoşlandığı, beni aradığı muhakkaktı. Fakat arkadaşlığımızı başka sahalara götürmek için asla vesile vermiyordu. Bir gün Berlin civarında bir orman olan Grünwald'da dolaşırken kolunu boynuma atmıştı. Bana dayanarak yürüyordu. Omzundan aşağı sarkan eli hafif hafif sallanıyor ve baş parmağı havada daireler çizer gibi kımıldıyordu. Nasıl doğduğunu anlamadığım bir arzu ile bu eli yakaladım ve avucunun içini öptüm. Derhal yumuşak fakat katı bir hareketle kolunu çekti. Bunun üzerinde hiçbir şey konuşmadık ve gezintimize devam ettik. Fakat o andaki ciddiliği bir daha bu şekildeki hislerime kapılmaktan beni men edecek kadar açık ve kuvvetliydi. Bazen aramızda aşk meselelerinden bahsettiğimiz olurdu. Onun bu mevzuyu ne kadar lakayt, ne kadar kendinden uzak bir şeymiş gibi incelediğini gördükçe içimde garip bir ezilme duyardım. Evet, her şeye razı olmuş, onun bütün şartlarını kabul etmiştim. Fakat buna rağmen bazen sözü maharetle kendimize nakleder, dostluğumuzu tahlile kalkardım. Benim fikrimce aşk diye ayrı, mücerret bir mefhum yoktu. İnsanlar arasında çeşit çeşit kendini gösteren bütün sevgiler, sempatiler bir nevi aşktı. Yalnız yerine göre isim ve şekil değiştiriyorlardı. Kadınla erkek arasındaki sevgiye hakiki ismini vermemek bir nevi kendimizi aldatmaktan başka bir şey değildi. O zaman Maria şahadet parmağını sallayarak gülüyor, "Hayır dostum, hayır," diyordu. "Aşk hiç de sizin söylediğiniz basit, sempati veya bazen derin olabilen sevgi değildir. O büsbütün başka, bizim tahlil edemediğimiz öyle bir histir ki nereden geldiğini bilmediğimiz gibi günün birinde nereye kaçıp gittiğini de bilmeyiz. Halbuki arkadaşlık devamlıdır ve anlaşmaya bağlıdır. Nasıl başladığını gösterebilir ve bozulursa bunun sebeplerini tahlil edebiliriz. Aşka girmeyen şey ise tahlildir. Sonra düşünün, Dünyada hepimizin hoşlandığımız birçok kimseler, mesela benim hakikaten sevdiğim birçok dostlarım vardır. Muhterem beyefendinin bunların en başında geldiğini söyleyebilirim. Şimdi ben bütün bu insanlara aşık mıyım? Ben fikrimde ısrar ederek evet demiştim. En çok sevdiğinize hakikaten ve diğerlerine birer parça aşıksınız. Maria hiç beklemediğim bir cevap vermişti. Şu halde niçin beni kıskanmadığınızı söylüyordunuz? Söyleyecek bir şey bulamayarak bir müddet düşündüm, sonra izah etmeye çalıştım. İçinde hakikaten sevmek kabiliyeti olan bir insan hiçbir zaman bu sevgiyi bir kişiye inhisar edemez ve kimseden de böyle yapmasını bekleyemez. Ne kadar çok insanı seversek, asıl sevdiğimiz bir tek kişiyi de o kadar çok ve kuvvetli severiz. Aşk dağıldıkça azalan bir şey değildir. Ben şarklıları başka türlü düşünür zannederdim. Ben öyle düşünmüyorum. Maria gözlerini sabit bir noktaya dikip uzun uzun daldıktan sonra benim beklediğim aşk başka dedi. O bütün mantıkların dışında tarifi imkansız ve mahiyeti bilinmeyen bir şey. Sevmek ve hoşlanmak başka, istemek bütün ruhuyla, bütün vücuduyla her şeyle istemek başka. Aşk bence bu istemektir. Mukavemet edilmez bir istemek. O zaman onu yakalamış gibi kendimden emin bir edayla "Bu söylediğiniz bir an meselesidir," dedim. İçinizde mevcut olan sevgi, alaka, sarih olarak bilinmeyen bazı vesilelerle zamanı tayin edilemeyecek olan bir anda birdenbire birikir, yoğunlaşır. Nasıl tatlı tatlı ısıtan güneş ışığı bir adeseden geçtikten sonra bir noktada toplanıyor ve yakmaya başlıyorsa, kuvvetini fevkalade artıran bu sevgi de sizi sarar ve tutuşturur. Onu dışarıdan birdenbire gelen bir şey zannetmek doğru değildir. O, içimizde zaten mevcut olan hislerin bizi şaşırtacak kadar şiddetlerini vermesinden ibarettir. Bu münakaşayı burada bırakmış, fakat başka zamanlar gene ele almıştık. Ne kendi sözlerim ne de onun fikirlerinin %100 isabetli olmadığını seziyordum. Her ikimiz de birbirimize karşı ne kadar açık olmak istersek isteyelim, bize tabi olmayan bir takım gizli, müphem düşüncelerin ve arzuların idare ettiği muhakkaktı. Birleştiğimiz noktalar ne kadar çok olursa olsun, ayrı olduğumuz yerler de vardı ve bir taraf diğer tarafa kolayca uyuyorsa, bunu ancak daha ehemmiyetli bulduğu bir gaye uğrunda yapıyordu. Ruhlarımızın böyle en saklı köşelerini bile ortaya dökmekten ve üzerinde münakaşa etmekten çekinmiyorduk. Buna rağmen hiç dokunmadığımız taraflar da vardı. Çünkü bunların ne olduğunu biz de doğru dürüst bilmiyorduk. Fakat bir his bana asıl bu cihetlerin mühim olduğunu fısıldıyordu. Şimdiye kadar bana bu derece yakın olan bir insana tesadüf etmediğim için bence bütün meselelerin üstünde onu muhafaza etmek arzusu vardı.